Ayrım 14. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 160. İyi öğretmen, iyi insan, dost emmi. Doktor Niyazi Altunya. 1926'da Çorum'un Mecitözü ilçesinin Devletoğlan köyünde doğmuş, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'nde okumuş, ilkokul öğretmenliği yapmış, Devrimci Demokrat Öğretmen Hareketi'nin ön saflarında yer almış. Öğretmen örgütlerinde yöneticilik yapmış. 1971'de kurulan TÖBDER'in kurucu yönetim kurulu üyesi, ilk öğretim sekreteri, 1972-1973 yıllarında genel başkan yardımcısı. Daha sonra öğretmenlikten emekli, örgütten nefer. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra tutuklanmış, hapis yatmış, 1978'de yokluğunu içine sindiremediği Komünist Partisi'ni kurmaya girişmiş, bundan dolayı yüklüce bir ceza almış ve uzun yıllar hapis yatmış. Bunların önemli bir kısmını Nereden Nereye 1993 adlı anı kitabında anlatmış ama emmi bu kitapta kendisinden çok başkalarını anlatmış. Onu ilk kez ne zaman tanıdım? Tanışmamız özel bir işlemle olmadı. 1971'de Türkiye Öğretmen Sendikası, TÖS, resmen kapatılamadığı halde fiilen sahneden uzaklaştırılmış. Bilinçli öğretmenler örgütsüz kalamayacakları için Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, yani TÖBDER'i kurmuşlardı. Görevli olduğum Yozgat'tan Ankara'ya geldikçe TÖBDER'e uğruyor, emmiyi sıkça görüyordum. O bunalımlı günlerde erkenden ağarmış saçları, bilge, sevecen hareketleriyle emmi sanki çevresine güven veriyor, ışık saçıyordu. Kendisini öylesine kabul ettirmiş ki kendinden yaşça büyükler, örgütün başkan ve yöneticileri de ona emmi diyorlardı. Demek ki ona emmi dedirten akpak saçları değil, kişiliğiydi. 1975'te Ankara'ya taşındığımda o artık örgüt yöneticisi değildi. Ondan sonra daha rahat, daha doyasıya görüşmeye başladık. Emmi'yle dostluğumuz onun hapisten çıkıp geldiği, bizim sendika kurmaya çalıştığımız 1990'lı yıllarda daha da demlendi. Örgütlenmeye yeniden yol bulmaya çalışıyoruz. ABC dergimiz çıkmaya başladığında, Nisan 1986, o daha hapisten çıkmamıştı ama dergiyi izliyordu. Eğitimciler Derneği, EİTDER ve Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası, eğitim işin kurulduğu zor koşullarda o hep yanımızdaydı. Hapse girmeden önce kurdukları bir işten dolayı ortağı ona bir kazık atmış, o yüzden yüklü bir vergi cezası gelmişti. Maliyeciler ikide bir kapısına dayanıyordu. O bunu bize hissettirmez, bizim dertlerimizle ilgilenirdi. Arada bir bana, ''Koca başkan, şimdi senin paran yoktur, şu benim emekli çeklerinden uçlanıp iki kadeh içelim.'' derdi. Bir gün sofrada bu olayı anlattı ama sorun çözülmüştü. Ortak dostumuz, değerli hukukçu merhum avukat İlhan Dişçi, bir yol bulup emmiyi bu yükten kurtarmıştı. Bize hissettirmediği bu ihanet onu çok üzmüştü. Belki de ikide bir çalım atan kalp yetmezliği ve bypass olmak zorunda kalışı bu olayla ilgilidir. Emmi nasıl bir öğretmendi? Görevi sırasında yanında bulunmadım ama köy enstitülüğüne yakışır bir meslek yaşamı olduğuna inanıyorum. Bunun birçok belirtisi var. Kendi anlattıkları bir yana onun bugün bile çalıştığı köylerden, iş yerlerinden konuklarının eksik olmadığını yakın dostları bilir. Bunlar arasında öğrencileri, çalıştığı yerlerde edindiği dostlar, din adamları, hapishane arkadaşları ve benzeri değişik tür insanlar görülür. Onun Ankara İslah Evi'ndeki görevi bile başlı başına destandır. En gaddar yöneticiler, müfettişler onun hizmetinde kusur bulamamışlar. Onun bugün de görevini yapmayan öğretmenlere nasıl sert davrandığını, ışıklı yüzünün böylelerine nasıl asıldığını biliriz. Örgüt yöneticiliği sırasında böylesi meslektaşlara gerekli rehberliği ve yardımı yapar ama en ağır eleştiriyi yöneltmekten geri kalmazdı. Ona göre bir örgütçü öncelikle iyi bir öğretmen olmalıydı. Bence emmi ile en önemli ortak noktamız da budur. Emmi nasıl bir örgütçüydü? Bunu bundan önceki cümlelerden çıkarmak olanaklı ama yine de birkaç gözlemimi anımsamakta yarar var. Emmi korkak, kabadayı bir örgütçü değildir. Masaya yumruk vurmaz, karşısındakini aklı ve sevecenliği ile yola getirmeyi bilir. Çok güzel konuşabildiği halde nutuk adamı değildir. Özellikle ücra yerlerde yalnız kalmış öğretmenlere ulaşmada ustadır. genel görevlerinin ötesinde ayrıntıyla da uğraşır. TÖBDER'in örgütlenmeye çalıştığı öğretmenler üzerine terör estirdiği 12 Mart 1971 darbe sürecinde Elazığ'da çocuğu hasta bir öğretmen için toplantılarını bırakıp kucağında çocukla nasıl Ankara'nın yolunu tuttuğunu biliriz. Bu olayı anılarında anlatmıştır. Nereden nereye sayfa 170 ve devamı. Aradan geçen 35 yılda emmi hala o çocuğun acısını unutmamıştır. Annesi Almanya'ya işçi giden ve sancı çığlıklar arasında ondan ağlayan bebek bekleyen bu yavrucak tedaviye geç kalmış kurtarılamamıştı. TÖS bu acil vakalar için bir sağlık birimi kurmuştu. Emmi Doktor Yavuz Erkoçak gibi devrimci çalışkan duyarlı doktorlarla burada tanışmıştı. Emmi 12 Mart koşullarında hapiste, açıkta, işsiz kıyamet öğretmenin ailelerine ekmek parası, kendilerine haçlık bırakmak için çırpınan TÖBDER de bu işlerin baş sorumlusuydu. Örgütün yetemediği yerlerde başka çözümler bulmak için çırpınırdı. İşsiz kalan öğretmenlerden ikisine ayakkabı boyacılığı için sandık alıvermesi unutulmayacak örneklerdendir. Nereden nereye 190 ve devamı. Emmi'ye en çok üzen olaylardan biri görevine dönenlerin örgütten aldıkları parayı geri vermemeleriydi. Boyacılık yapan Şerafettin ve Veys öğretmenler göreve dönemedikleri halde borçlarını ödüyorlar. Koskoca bazı proflar ödemiyordu. Emmi 1975'ten sonrası örgütçülüğümüzün vefasızlığını da gördü. Siyasi grupların kendisini dışlayışlarını, kovmalarını da. Ama o hiçbir zaman örgütçülükten kopmadı. 1997'de Eğitsen Genel Kurulu'nda söylediği "Bizi dışarı atsanız da merdiven dibinde yatarız" sözleri herkese ders olmalıdır. Emmi nasıl bir eş ve baba? Doğrusu bunun ayrıntısını bilemem ama ürünlerine bakarak bir şeyler söyleyebilirim. Ayşe yengemiz arada bir iğnelese de emmiye olan sevgisini hiç yitirmemiş. Emmi de ona. Bir gün emminin "Garibim, koca avrat, ömür boyu çilemi çekti, çocuklar yetişti, kendi aylığımız bize kaldı ama her şey zamanında güzel. Şimdi ne işine yarayacak eline geçen para?" dediğini anımsıyorum. Emmi kendini Ayşe Hanım'a borçlu hissediyordu. Ayşe Hanım da eşine emmi diyordu. Bu çok ince bir sevgi ifadesi değil mi? Emminin bir oğlu, 3 kızı var. Erol tıp doktoru, Necla emekli öğretmen, Meral eğitim bilimci profesör, Leyla da tıp doktoru. Tek maaşla 4 çocuk nasıl mükemmel biçimde yetiştiriliyor? 1960'dan sonra Ankara'ya göçüyor. Kol emeği bir ev yapılıyor. Örgütçülüğün yükü, çilesi de çekiliyor. Emmi artık en küçüğü 40'ına yaklaşan çocuklarına vaktiyle doyasıya harçlık, yemek, eğlence parası veremediğine hala üzülür. Herhalde bu darlığa karşın bir başarı, anne baba sevgisi ve sergilenen örnek kişilikle mümkün. Dost emmi. Buraya kadar anlatılanlardan onun nasıl bir dost olduğu anlaşılıyor sanırım. Emmi'nin her çevreden dostu vardır. Öğretmenler yanında değişik meslek sahipleri, politikacılar, bakanlar, askerler, din adamları arasında ilginç dostları bulunuyor. Uzun hapishane yıllarında değişik nedenlerle mahkum olmuş dostları vardır. Emmi birçok eski mahkumun aksine onları unutmamış, bazılarını yazılarının kahramanı yapmıştır. Bunlar arasında devrimciler, ülkücüler, katiller, mafya elemanları vardır. O bunların insan yanını büyük bir ustalıkla ortaya çıkarmış, hapishanede bile emmiliğini sürdürmüştür. Kendine ihanet eden eski ortağına haddini bildirmek isteyen hapishane arkadaşlarını zor engellemiştir. Yazar emmi. Emmi ikinci hapisliğini tamamlayınca 70'inden sonra saz misali bir gizli gücünü daha ortaya koydu. Yazarlık ilk eseri olan Nereden Nereye 1993 adlı anı kitabı dostlarını hayrete düşürdü. Merhum Hamdi Konur gibi hepimize devrimcilik, örgütçülük dersi veren, kendinden yaşlı dostlarının zorlamasıyla yayımladığı bu kitap, Emmi'nin yazarlığının sözlü anlatım ustalığından geri kalmadığını belgeledi. Ondan sonra arka arkaya yayımlanan Sokakta Sözleşmiştik 1995, 3 Atlı 1998, Bir Aydınlık Ağacı Hamdi Konur 1998, Tıkı 2002, onun içindeki cevheri tanımamıza yardımcı oldu. Yayımlanmayı bekleyenler de var. Emmi bu kitaplarında değişik insanların günümüzden kaçan dramlarını dile getirmiştir. Hamdi Konur Hoca için yazdığı biyografik roman, anılarını yazmayan bu büyük insanı ölümsüzleştirdi. Bu kitapta öylesine anlatım ustalığı kullanılmıştır ki, kitabı ağlamadan okuyan olmamıştır. Bu ustalık tüm kitaplarında görülür. Bölük bölçük okuduğum henüz yayınlanmayan kitabı zorla tuzağa düşürdüp, genel evlere sürüklenen gariban kadınları anlatır. İnsan mazbut bir aile yaşamı sürdüren emminin o dünyadaki insanları nasıl tanıdığına şaşar. Bu kitapta çoğu kırsal alandan avlanan o çaresiz insanların dramlarının gerçek nedeni anlaşılacaktır. Emmi'yi bu yazıyla anlatmak olanaksız. Umarım başka dostlar onun değişik yönlerini bize ayrıntılarıyla anlatacaklar. Bu fırsatı yarattığı için ortak dostumuz öğretmen avukat Şıhça Yavuz'a çok şey borçluyuz. Dileyelim ki birçok başka değerli öğretmenler için de böyle kitaplar yazılsın. Özellikle Emmi gibi toplumun en yoksul kesimlerinden çıkıp gelmiş, kendi sınıfına hizmet verebilmek için kendini feda etmiş bir kuşağa bu kadarı bile az. Sevgili Emmi, koca dost, sen çok yaşa. Gülen yüzün, bilgin, görgün yolumuzu hep aydınlatsın. Selam sana 80'lik delikanlı. Emmi için Atilla Aşut. Emmi halk dilinde amcanın karşılığıdır ama amcadan daha sıcak bir sözcüktür. Musa Uysal'a Emmi lakabını kim ne zaman takmıştır? Bu soruyu kendisine sordum. Dedi ki, 1970'lerin başında ben Töbder'de yöneticiydim. O yıllarda Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Hanım, Yaltırım ve eşi Seyda Bey Ankara'da oturuyorlardı. Bu ailenin yakın dostu olan arkadaşım Aydın Aydemir'le sık sık Yaltırımların Sıhhiye'deki evlerine giderdik. Samiye Hanım bize güzel sofralar kurardı. Belki çok şaşıracaksın ama ben gençlik dönemimde komünizmin ve Nazım'ın amansız düşmanıydım. Öyle ki elime silah alıp Nazım'ı öldürmeyi düşündüğüm bile olmuştur. Çünkü komünistleri vatan haini sanırdım. Ama sonraları bilinçlenip Nazım'ı tanıyınca kendimden utandım. Üstelik yıllar sonra Nazım'ın kız kardeşiyle dost olduk. Biliyorsun bir zamanlar TRT radyolarında Ocakbaşı diye bir izlence vardı. Köye, köylüye yönelik bir yayındı. Ünlü izlencenin baş kişisi ise Musa Emmi'ydi. İşte Samiye Hanım oradan esinlenerek bana ilk günden Emmi demeye başladı. Bir gün Töbder Genel Merkezi'ne beni ziyarete geldiğinde oradaki arkadaşlara Musa Emmi ile görüşeceğim demiş. Arkadaşların duraksadığını görünce de adımı söylemiş. O günden sonra öğretmenler arasında adımız Musa Emmi olup çıkmış. Hatta çoğu zaman adımı bile belirtmez arkadaşlar. Yalnızca Emmi demekle yetinirler. Ben de artık benimsedim Emmiliği. Bu lakap Musa Hoca'ya gerçekten de çok yakışmıştır. Kendisinin de belirttiği gibi zamanla gerçek soyadı unutulmuş, emmi sözcüğü adeta soyadının yerini almıştır. Musa Uysal denildiğinde belki ilk ağızda anımsamayanlar çıkabilir. Ama Musa emmi öğretmenler arasında ve sosyalist çevrelerde tanımayan yoktur. Musa Uysal'ın durumu bu açıdan Hamdi Konur'unkine çok benziyor. Çünkü ona da arkadaşları genellikle Hamdi Hoca diye seslenirdi. Musa Uysal bir aydınlık ağacında şu bilgiyi veriyor. Hamdi Konur'a hiç Hamdi öğretmen demedik. Hamdi isminin yanı başındaki hoca sözcüğü ta ötelerden getirdiği soyadı gibiydi. Demek ki eskinin kıdemli öğretmenler arasında böyle bir gelenek var. Birbirlerine seslenirken adlarının yanına onurlandırıcı bir sözcük eklemeyi seviyorlar. Tıpkı Musa'nın yanına emminin konulması gibi. Hamdi Hoca can dostu ve yakın köylüsü Musa Uysal'a genellikle imadına yandığımın emmisi diye takılırmış. Musa emmi de ona solcu olmadan önce komünist bellediklerine savurduğu küfürlerden söz edermiş. Hamdi Hoca'nın yanıtı ise şöyle olurmuş. Öyleyse kefaretini ödemek için çok çalışacaksın. O gerçekten de çok çalışmış ve öğretmen hareketinin en saygın önderlerinden biri olmuştur. Musa emmi de öykü çok. Her fırsatta beni komünist yapan Tevfik ileridir der ve ardından tatlı tatlı anlatır yaşamındaki bu köklü değişimin öyküsünü. Söylemeye gerek yok, Tevfik ileri Demokrat Parti döneminin ünlü Milli Eğitim Bakanı'dır ve köy enstitülerinin düşmanıdır. Yine bir gün köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü yemeğinde Mahmut Makalı anlatıyormuş anılarını. Onu merakla dinleyen Makalı'nın eşi Naciye Hanım, ''Ya hocam siz de nereden nereye?'' diye belirtmiş şaşkınlığını. Sonra da eklemiş, ''Bu anıları mutlaka yazıp kitaplaştırın. Adını da nereden nereye koyun. Anlattıklarınızı en güzel bu iki sözcük özetliyor.'' Musa Uysal'ın 1993 yılında Ardıç yayınlarından çıkan anı kitabının adı gerçekten de Naci Yamakal'ın önerdiği gibi nereden nereye olmuş. Onca birikimine, deneyimine karşın hep alçak gönüllü kalmayı seçmiştir Musa Uysal. Kitap yazmaya da 65 yaşında dostlarının zorlamasıyla başlamıştır. Yazmanın güçlüğünü şöyle anlatıyor. Kitap yazmaya karar vermek zor oldu benim için. Savaşa girmekten daha zor. Ama iyi ki yazmaya başlamış. Kitaplarını okuyanlar onun ne renkli bir kalemi olduğunu görerek şaşırmışlar ve yazı dünyasına bu denli gecikerek girmesine ayıflanmışlardır. Ülkeyi yakından tanımanın, sürekli halkla iç içe yaşamanın ve köy enstitüleri damarından beslenmiş olmanın bütün olumlu izlerini taşır yazdıkları. Olayları öykülemedeki yeteneğine hayran kalmamak elde değil. Halkın kültürü, gelenekleri, yaşam biçimi, şakaları onun anlatımına bir başka tat, bir başka içtenlik katmıştır. Anlatım biçimi bilgelik ve ustalığın harmanlanışıdır adeta. Kendisi gibi bir aydınlanma çınarı olan sevgili Hamdi Konur, Emmi'nin en yakın dostlarından biridir. Onun ölümünden sonra kaleme aldığı Bir Aydınlık Ağacı, Hamdi Konur adlı kitap, Musa Uysal'ın hem vefa duygusunu hem yazarlık gücünü ortaya koyan bir çalışmadır. Ayrıca Üç Atlı'daki destansı anlatımını ve Tıkı'daki güçlü gözlemciliğini de unutmamak gerekir. Musa Emmi'nin kitaplarında cap canlı, sahici insan portreleriyle karşılaşırız. Kahramanlarının hiçbirini yadırgamaz, hatta çoğunu tanıdık buluruz. Sonra da bunca ayrıntıyı, bunca zengin insan malzemesini nasıl biriktirmiş dağarcığında diye şaşar kalırız. Musa Uysal, Çerkez kökenli bir ailenin çocuğu olarak 26 Mart 1926'da Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Devletoğlan köyünde dünyaya gelmiştir. Ataları Kafkasya'dan Türkiye'ye göç ettiğinde dedesi Çerkez Ali henüz 14 yaşındaymış. Musa emmi onun ve ebesinin anlattığı hüzünlü göç öyküleriyle büyümüştür. Babası, dedesi, hatta dedesinin babası hep hocaymış. Bu yüzden de henüz ilkokula başlamadan sıkı bir din eğitimi almış. Kur'an okumayı, tecvidi, mızraklı ilmihali, ayetül kürsüyü, sular seller gibi öğrenmiş. Dedesi onun da hoca olmasını istiyormuş. Ama dönem Cumhuriyet dönemi. Yoksul kır çocuklarını karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Anadolu'da köy enstitüleri açılmış. Ülkede yeni bir eğitim seferberliği başlatılmış. İşte o günlerde bir öğretmeni ön ayak olur ve Musa Uysal ilkokuldan sonra Gölköy Kastamonu Köy Enstitüsü'ne gönderilir. 1945 yılında okulu bitirince ilk görev yeri olarak kendi köyüne atanır. Taştan çamurdan yapılmış, üstü kireçle sıvanmış iki derslikli bir okuldur burası. Önce kendi ailesinden başlayarak eğitim çağındaki tüm kız çocuklarını okula yazdırır. O günleri anlatırken devamı sağlamak için hiç yasal yola başvurmadım ama devamsız öğrencim de kalmadı der. Halkı kazanarak iş görmek onun temel felsefesidir. Aralarından çıktığı yalın ayak, başı kabak insanlara hiç yukarıdan bakmamıştır. Ülkenin değişik yörelerinde öğretmen olarak çalışmış, devletten hep köstek görse de her gittiği yerde halkın ve öğrencilerin sevgisini kazanmıştır. Toplumsal kurtuluşun tek başına değil, örgütlü savaşımla gerçekleşeceğine inandığından Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS ve TÖBDER'in kuruluşunda yer almış, bu kuruluşlarda yöneticilik yapmıştır. Düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı sürekli izlenmiş, kovuşturmaya uğramış, tutuklanmış, sürgün edilmiştir. Hem 12 Mart hem de 12 Eylül darbesinde gizli örgüt kurmaktan yargılanmış, uzun süre hapis yatmıştır. Bütün bu olayların trajikomik öykülerini Musa Uysal'ın Nereden Nereye adını verdiği otobiyografi denemesiyle meslektaşı ve hapishane arkadaşı Aydın Aydemir'in yakınlarda yayımlanan Nasıl Unutulur adlı anı kitabında okuyabilirsiniz. Ha, bakmayın siz böyle savaşımcı oluşuna. O aslında soyadı gibi Uysal ve Çelebi bir adamdır. Karıncayı bile incitmekten sakınır. Dostluğuna sonuna dek güvenebilirsiniz. Hep vericidir, karşılıksız vermeyi sever. Yağcılardan nefret eder, görev adamıdır, inandığı işe gözü kara girer. Disiplinli çalışmayı önemser ama şakacı ve güler yüzlüdür, katı kuralcı olmamaya özen gösterir. Çerkez kökenlidir, köklerine duyarlıdır, ancak etnik ayrımcılığın karşısındadır. Soyla sopla uğraşanlara iyi gözle bakmaz, halkların kardeşliğini savunur. Cumhuriyetçidir, Mustafa Kemal'e derin sevgi ve saygı duyar, aynı zamanda sosyalisttir. Bütün bu değerlerin kucaklaşmasında bir çelişki görmez, görenlere de prim vermez. Barış savaşçısıdır. Güçlülerin güçsüzleri ezdiği bir dünyada yaşıyoruz der. Bu adaletsiz düzenin değişmesi için de var gücüyle savaşmaktan geri durmaz. Onu 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Ankara garından Adana'ya hareket eden barış treninde görmek nasıl da duygulandırmıştı beni. Yanında Mustafa Ekmekçi ve Hamdi Konur vardı. Türkiye'li barışseverler birlik olmuş, İncirlik üssünün ABD uçaklarınca Irak'a karşı kullanılmasını protesto etmeye gidiyorlardı. Barışın yolu uzun, yaşam kısaydı. Ekmekçi ve Hamdi Hoca artık aramızda değil. Irak ise işgal altında ama direniş sürüyor. Kazanan önünde sonunda mazlum Irak halkı olacak. Musa Uysal işçi sınıfının sosyalizm davasına yürekten inandığı için 80 yaşında Türkiye Komünist Partisi'nin üyesi olmuştur. Bir zamanlar diş bilediği komünistler şimdi onun en yakın yoldaşlarıdır. Son aylarda çok sık görüşüyorum Musa Emmi ile. Yüzünde 80 yılı geride bırakmış olmanın dingin bilgeliği var. Yaşlılık ve sayrılık onu biraz yorgun düşürse de yüreğinde 18'indeki bir devrimcinin coşkusunu taşıyor hala. Daha birkaç ay önce Ankara'daki bir anma toplantısında kavga arkadaşı Fakir Baykurt'u anlatırken yürek çarpıntısına yakalanmış, yoğun bakımda 10 gün ölümle pençeleşmiş ama kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olan hınzırca ironisi ve inanılmaz direnciyle bu vartayı da atlatmayı bilmiştir. O günlerde geçmiş olsun demek için aradığımda olayın büyütülmemesini istemiş, ölümden korkmanın saçmalığına dikkat çekmişti. Telaşa gerek yok, sırası gelen gidecek, bu bir doğa yasasıdır. Materyalist dünya görüşü olaylara böylesine nesnel ve serin kanlı bakmasını öğretmiştir ona. Evet, ölüm gerçeği karşısında ahların, bahların, keşkelerin ne anlamı olabilir ki? Bilimin yol göstericiliği emminin şaşmaz pusulası olmuştur her zaman. Ameliyatta kalbine pil takıldı. Şimdi yenilenmiş yüreğiyle yaşama daha bir neşeyle sarıldığını görüyoruz. Yeni kitaplar yazmayı tasarlıyor, küçük yürüyüşler yapıyor, kendisini yalnız bırakmayan genç yoldaşlarıyla söyleşiyor, inatla gelecekten umutlu olduğunu yineliyor. Sesinde o eski yorgunluk kalmamış, kahkahalarının saçtığı iyimserlik hepimizi mutlu ediyor. Geriye dönüp baktığımda tüm kalıcı dostlarımı, kavgayı da sevdayı da en derinden yaşadığımız, tipli yıllarda edinmiş olduğumu anlıyorum. 1960'lar Türkiye'si sevginin çıkarsız, bağlanmanın karşılıksız yaşandığı bir devrimci dönemdi. Sosyalizm öğretisi hepimizi eğitmiş, arındırmış, dönüştürmüştü. Damarlarımızda dolaşan deli kanın etkisiyle her şeyimiz gözü karaydı. Kavga ölümüne, yoldaşlık ölümüneydi. Devrimci kardeşlik her şeyin üstündeydi. Aile üyelerimizden bile yakın bulurduk sosyalistleri kendimize. Mustafa Ekmekçi'yi çoğu insan köy enstitülü bilir. Çünkü katıksız bir öğretmen dostu, ardıcıl bir eğitim savaşçısıydı. Hasan Ali Yücel'i, İsmail Hakkı Tonguç'u, köy enstitülerini, halk evlerini onun kadar savunan bir başka köşe yazarı anımsamıyorum ben. Benim yaşamımda da öğretmenlerin, hadi devrimci öğretmenlerin diyeyim, önemli bir yeri var. Ama bu yakınlığın tarihi de yine 1960'lara uzanıyor. Töz, İlksen, Töbder, Eğitim İş, Eğitsen, Eğitimsen, hep bu tarihsel zincirin halkaları. O yıllarda tanıdığım öğretmenlerin çoğu tip yandaşıydı. Haşim Kanar, Hamdi Konur, Feyzullah Ertuğrul, Nazım Bayata, Aydın Aydemir, Ali Rıza Kaya Alp, Tevfik Yılmaz, Ali Bozkurt, Cemil Çakır, İlhan Alkan, Avni Aytan, Fevzi Çimen, Mehmet Koç ve daha niceleri öğretmen hareketi içinde sosyalizmi benimsemiş devrimci önderlerdi. Musa Uysal'ın bu kadro içindeki yeri ise çok özeldir. O şimdi Türkiye'deki demokratik öğretmen hareketinin yaşayan en kıdemli önderi biricik emmisidir. Musa emmiyi tanımış olmak, dahası 40 yıl onun dostu olarak kalmak benim için büyük sevinç, büyük onurdur. Geride kalan yıllar içinde yitirdiğimiz öğretmen kökenli sosyalist dostları sevgiyle, özlemle anarken 80. yaşını kutladığımız koca çınarımıza en içten duygularla şöyle seslenmek istiyorum. Sen çok yaşa Musa emmi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 171.